Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, hafta ortasında, gün ortasında yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, doğa severlerin yeni rotası Şırnak. Pek çok tarihi ve kültürel zenginliğe sahip olan Şırnak ilimiz, yeni turizm rotalarıyla yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazırlanıyor. Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ve Dicle Kalkınma Ajansı'nın hazırladığı Sürdürülebilir Turizm Çeşitlendirmesi, Kültür ve Turizm Rotaları Projesi ve Kentin Tarihi, Kültürel ve İnanç Turizmi Potansiyeli üzerine güzel bir söyleşi yapacağız. Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sedat Çelik'le. Ve İkinci bölümümüzde Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı Değerlendirme Kurulu üyesi Zekeriya Erdim telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Sevgili dinleyicilerimiz, Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı Akif Emre anısına İyilik Bende Başlar konulu bir deneme yarışması düzenliyor. Hem bu yarışmanın ödüllerinin amacını hem de Akif Emre'nin entelektüel kişiliğini ve yarışmanın teması iyiliği konuşacağız programımızın ikinci bölümünde. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuz da sizlerleyiz.
Toma, que toma, ya sea.
çekilince beklemekten kalp usandı, yüreğim ellerde kaldı. Baktığım her yer hep aynı, sen terk edince yokluğunda her şey tatsız.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sedat Çelik var. Sayın Çelik, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, ben programı açarken doğa severlerin yeni rotası Şırnak diyerek açtım. Aslında en çok istediğim şeylerden ve bugüne kadar ne yazık ki başaramadığım durumlardan biri bir Güneydoğu gezisi yapmak. O kadar çok istiyorum ki Gaziantep'e kadar gidebildim. Sonrasına ulaşamadım henüz ama inşallah böyle çok yakında güzel bir Güneydoğu turu çok arzu ediyorum. Biraz bize Şırnak'ı anlatır mısınız? Neler var oralarda?
Öncelikle bu programa davet ettiğiniz için şahsım ve bu bölge insanlara da teşekkürlerimi sunuyorum.
Teşekkür ediyoruz.
Şırnak'ta Şırnak Üniversitesi'nin yürütücülüğünde ve Dicle Kalkınma Ajansı'nın finansmanıyla bir proje yürütüyoruz şu anda. Tam da sizin bahsettiğiniz konuyla ilişkili olarak. Ve kültür, doğa, turizm rotalarını belirliyoruz. Bu minvalde hem doğa, hem tarih, hem kültür, hem de inanç açısından önemli olan noktaların tespitini yapıyoruz. Şimdi baktığımızda Şırnak'ta İdil tarafından, Mardin tarafından Şırnak'a girdiğimizde ana yoldan İdil eski Süryani yerleşim yeri olarak biliniyor. Ve şu anda orada hem Süryanilerin hem de Ezidilerin daha önce yaşamış oldukları, bazılarında yaşayan bazılarında boşaltılmış olan köyler var. Ama tarihi derinliği milattan önce 6000 yıllarına kadar dayanıyor. Dolayısıyla orada bir Süryani kültürünü çok rahat bir şekilde orada yaşayan özellikle Öğündük, Haberli Köyü vesaire bu köylerde çok rahat bir şekilde o kültürü görebiliyoruz, hissedebiliyoruz ve yaşayabiliyoruz. Nitekim İdil'in arka taraflarında Cehennem Deresi ile ünlenen eski ismiyle Nevali Korya diye bilinen bir yer var. Doğa harikası bir yer. Biz projemizin kapsamında ilk etabımızı orada tamamladık. Ve 45 kilometrelik bir yürüyüş yolu ortaya çıktı. Ve Cehennem Deresi ile Dicle Nehri'nin birleştiği noktada muazzam bir güzellik yer alıyor. Ve projemizin ilk etabını tamamladıktan sonra da Batman'dan, Mardin'den doğa yürüyüşlü doğa severler oraya 2 haftadır geliyorlar şu anda.
Ne güzel.
Ve çok çok da memnun kalıyorlar kesinlikle. Bu Şırnak'ın sadece İdil kısmıyla ilgili yeri. Şimdi tabii ki tarihi anlamda çok önemli bir derinliği olan Cizre ilçesi bulunmakta. Cizre'de milattan önce 4000'li yıllara kadar bir tarihi olan ve zamanında Sasaniler, Medler, efendime söyleyeyim Bizans gibi birçok imparatorluğa ev sahipliği yapmış ve bölgesel konumundan dolayı da sürekli istenen, sürekli üzerinde savaşların çıktığı bir yer. Bunun da evarelerini, imarelerini görebiliyoruz. Cizre Kalesi, İç Kale dediğimiz yer, milattan önce 4000 yıllarından başlayarak çeşitli dönemlerde farklı farklı imparatorlukların orada eklemeleriyle birlikte çok önemli bir kale haline geldi ve İç Kale dediğimiz bölge var. Orada Cizre yerleşimi gerçekleştirilmiş. Dolayısıyla o milattan önceki 4000 yıllarından bu yana ciddi anlamda bir kültür mozaiği oluşmuş durumda. Aynı zamanda yapıları da çok rahat bir şekilde orada görebiliyoruz. Hakeza Güçlü Konak ilçesine geçtiğimizde yine Dicle'nin sol tarafı tarihte Bedzabde diye geçiyor. Sağ tarafı da Bakardu diye biliniyor tarihi kaynaklarda. Güçlü Konak tarafında çok eskiden kullanılan ticaret yolu olarak bilinen Akabe yolu var. Malumunuz belki duyulmuştur. Siirt'te bir 5-6 kilometresi yürüyüşe açıldı. Çünkü Siirt'ten Diyarbakır'dan ta Hizan'a kadar giden ve İran'a kadar giden bir ticaret yolu orası. Hı hı. Hatta eski taşlarla şu anda o yol görülüyor ve bizim Şırnak ili içerisinde başlatacağımız yürüyüş rotası olarak 50 kilometre yakın bir yol ortaya çıkıyor. Şimdi bu muazzam bir tarih demek aslında. O tarihi yapılar, orada yaşananlar vesaire anlatıldığı zaman insanların buraların ne kadar önemli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu anlayacaklarını düşünüyorum. Geçmişten günümüze birçok imparatorluğa sahip yapmış ve hala da mesela geçmişte işte Ezidiler, Süryaniler dedik, Keldaniler var, Nasriler var. Onların yapıları günümüzde devam ediyor. Yani görüyoruz kiliseleriyle, manastırlarıyla, ortaya konmuş oldukları yerleşim alanlarıyla biz bunları çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Hakeza o günlerden bugünlere tabii ki çeşitli kavgalar, tartışmalar da söz konusu olmuş ama en nihayetinde kültürlerin birbirleriyle etkileşimleri sonucunda bir kardeşliğe evrilen, hoşgörüye evrilen bir yapıya bürünmüş durumda. Mesela Yarbaşı Köyü şu anda çoğunluğu Müslüman oldu ama daha önce Süryanilerin de Ermenilerin de yaşamış olduğu bir köy. Ve sorduğumuzda zamanında hepsi birbiriyle komşu olacak şekilde yani irtibatlarını bir komşuluk seviyesinde, dostluk ve aile dostluğu seviyesinde yürüttüklerini görüyoruz. Dolayısıyla buralarda ciddi anlamda hem Müslümanların hem de gayrimüslimlerin, Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Süryanilerin iyi bir mozaik oluştuğunu, kültürel mozaiğinin harmanlandığını görebiliyoruz. Dolayısıyla o açıdan oldukça önemli. Tabii ki bunlar yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Onu da söyleyeyim.
Evet.
Bunlar dışında neler var diye soracak olursanız, şimdi en temelde Hazreti Nuh'tan belki bahsetmem gerekiyordu
evet,
ama
evet.
O bilinen bir şey ve sürekli Hazreti Nuh'tan bahsettiğimizde diğer önemli
diğerleri kalıyor değil mi?
Aynen öyle. Biraz sanki farkında olmamışız gibi oluyor. O yüzden ilk başta onlardan bahsetmek istedim. Hazreti Nuh bildiğiniz gibi tufandan sonra geminin Kur'an-ı Kerim'deki 40. ayetle birlikte geminin Cudi'ye oturduğuyla ilgili bir ayet var. Bunun dışında sadece ayetle kalmıyor. Heştan köyü dediğimiz o geminin gemi Cudi'ye indikten sonra Hazreti Nuh ve kendisine gelen kişilerin ilk oluşturmuş olduğu köy Semanin, Şemanin veya Heştan olarak, 80'ler köyü olarak şu anda Şırnak'ın hemen Şırnak merkeze 4 kilometre mesafede Cudi Dağı'nın hemen yamacında yer alıyor. Üniversitemize de şu anda buradan 3 kilometrelik bir mesafede şu anki ismi Yoğurtçular Köyü.
O Sefine neresi oluyor tam olarak?
Sefine Cudi Dağı'nın tepesinde.
Tepesi.
Hem Silopi tarafından, Şırnak tarafından ve Cize tarafından oraya gidişle ilgili gidilebilecek yollar var. Şu anda da valiliğin başlatmış olduğu çalışmalarla birlikte o Sefine bölgesine kadar yol yapımı devam ediyor. Hatta yanlış değilsem Silopi Görümlü beldesinden Sefine bölgesine kadar şu anda yol yapım çalışması gerçekleşmiş. Yani şu anda arabayla oraya kadar
gidilebiliyor.
Evet, kesinlikle. Orası da bizim en önemli rotalarımızdan biri olacak. Hazreti Nuh'un izinde diye bir rotamız olacak. O tarihsel arka planı ve geçmişten günümüzde nasıl bir süreç geçirdiği adım adım tarihsel kanıtlarla birlikte ortaya konulacak. Hakeza Hazreti Nuh sadece tarihsel kaynaklarda yer aldığı gibi durmuyor bu bölgede. Çünkü insanlar gerçekten bunu yaşam biçimleri olarak görüyorlar artık. İşte bir dükkanı açtığı zaman işte Hazreti Nuh'la ilişkili bir isim vermeye çalışıyorlar. Veya işte ailesi içerisinden bir şeyler yapılacaksa o geçmişten gelen kültürle bunu yapmaya çalışıyorlar. Örnek veriyorum, aşure kültürü çok fazlasıyla burada görülebiliyor. Aşure yapımı ve dağıtımıyla ilgili vesaire. Veya tarihte yine milattan önceye dayanan bir köprümüz var. Yafes Köprüsü. O da mesela Hazreti Nuh'un oğullarından birinin ismi. 12 hayvanlı takvim var üzerinde. Çok eskiye dayanıyor. Maalesef bazı yerleri yıkılmış ama o tarihsel önemini henüz kaybetmemiş durumda. Yani bunun gibi cadde isimleri, yol isimleri, işletme isimleriyle birlikte o Hazreti Nuh tufanının bir kültürel unsur olarak şehirde hissedildiğini görebiliyoruz. Bu anlamda hani sahiplenme anlamında, bunun idraki anlamında toplum gerçekten iyi yol kat etmiş diyebiliriz. Tabii ki buranın önemi bütün dünya açısından önemli. Sadece Müslümanlar açısından önemli değil. Bütün inançlar açısından da Hazreti Nuh tufanının varlığı söz konusu. Tevrat'ta olsun, efendime söyleyeyim, destanlarda, mesela Gılgamış destanında olsun, bu tufandan bahsediliyor. Ve birçok tarihi kaynakta da yine tufanın Cudi Dağı'nda olduğu, işte eski isimleriyle birlikte Bakarda, Karda bölgesi, Kardiyon bölgesi diye geçiyor tarihi kaynaklarda. Orada olduğuyla ilgili net bir şekilde kaynakları görebiliyoruz.
Evet, hatta Kudüs'ten sonra ortak sayılan ikinci yer olarak adlandırılıyor benim bildiğim kadarıyla. Bilmiyorum, siz neler söylersiniz?
Tam olarak anlayamadım orayı.
Özellikle tüm dinlerin ortak kutsal saydığı, hani Kudüs'ten kesinlikle sonraki ikinci yer olarak duydum hep.
Aynen öyle. Hatta şöyle bir şey de var. 1950'lere kadar yılın Temmuz ayının bir haftasında bütün bölgeden, özellikle Irak, Suriye ve bilimum birçok ülkeden buraya ibadet etmek amacıyla insanlar geliyormuş. Onun festivalleri vesaire var. Hatta burada da yakın zamanda böyle bir festivalin adımları, festivalin tekrar hayata geçirilmesiyle ilgili adımlar atılacak. Hı hı. Nitekim oraya 7 kere gitmiş olanın hacı sayıldığıyla ilgili de ciddi anlamda bir inanış var.
Evet.
Bu sadece burada da değil. Hatta şunu da söyleyeyim. Bir arkadaşımız hacca gitmişti. Orada siz niye buraya gelmişsiniz ki? Hani orada
zaten orada yaşıyorsunuz.
Zaten orada yaşıyorsunuz. Cudi Dağı var ve 7 kere gittiğinizde hacı sayılırsınız gibi. Oradan oraya giden insanlara böyle bir söylemde bulunmuşlardı. Evet. O açıdan da oldukça önemli bir yer Cudi Dağı. Hani Cudi Dağı'nın kendisi Hazreti Nuh tufanı olmasa bile florasıyla, faunasıyla çok ciddi bir potansiyele sahip. Milli park yapılmayla ilgili bir girişimler de var şu anda. Hı hı. Umarım en yakın zamanda da o da gerçekleşir. Ve o florayı, o faunayı el değmemiş, balta girmemiş yerlerin keşfedilmesi ve gün yüzüne çıkarılması ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Ciddi anlamda tarihsel arka plana bölgenin anlaşılmasına, anlatılmasına katkı sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü geçmişten beridir ciddi araştırmalar da yapılmamış maalesef. Dolayısıyla hani o araştırmalarla birlikte, örnek veriyorum, Göbekli Tepe şu anda en eski yerleşim alanları olarak görülüyor. Hı hı. Belki burada çok daha derin, çok daha eski bir yerleşim alanının olması
muhtemel olabilir.
Muhtemeldir, evet. Kesinlikle.
Bu arada bir projeden bahsettiniz, bu sürdürülebilir turizm çeşitlendirmesi ve kültür ve turizm rotaları projesinden. Ne kadar zamandır devam eden bir proje bu? Şu anda biz hangi aşamasındayız?
Biz Aralık ayında kabul edilmişti proje. Biraz da iklimsel şartlardan ve
pandemi koşulları da etkilemiştir muhakkak.
Şöyle, çok şükür o konuda şu anda mavi bölgeyiz. Geçmişten evet, de bir ara bir yükselme döneminde haricinde burası çok şükür iyi gidiyor o anlamda. Hani bir de bizim işimiz doğada, kırda, bayırda olduğu için hani pandemi de şöyle işin gerçeği çok etkilemedi ama resmi prosedürlerden dolayı 2 aylık bir gecikmeyle başladık biz. Şu anda biz İdil etabını tamamlamış bulunmaktayız ve bizim daha 5 ilçemiz var. Yani yolun başındayız aslında. Biraz da bahar ayının o güzelliğini, doğallığını fotoğraflama ve video kaydı almak için bu şekilde bir mevsimsel avantaj sağlamak adına biraz da bu mevsime getirdik.
En güzel mevsim bahar mıdır Şırnak için?
Şırnak'ın 4 mevsimi de güzeldir aslında. Çünkü şöyle bir durum var. Mesela Temmuz-Ağustos ayında siz Cizre'de dışarıya bile çıkamazken sıcaktan dolayı, Uludere ve Beyşebap yaylalarında çayınızı yudumlayıp doğaya karşı çok serin bir iklim ortamında keyif sürebiliyorsunuz. Evet. O açıdan biz 4 mevsim Şırnak diyoruz. Turizm anlamında, gezi anlamında bunu bu şekilde kullanabiliyoruz. Projemiz kapsamında da Rotam Şırnak şeklinde bir web sitesi ve sosyal medya hesaplarımızı oluşturduk ve oradan güncel olarak yaptığımız şeyleri paylaşıyoruz. Bizi dinleyen kişilerden de bizi takip etmelerini ve gelmek isteyenlerin irtibata geçmelerini rica ediyoruz. Gelirlerse de hem buranın tanıtımı açısından hem de buranın farklı kültürlerle kaynaşması, farklı insanlarla birbiriyle diyalog içerisinde olması açısından çok önemli görüyoruz ve faydalı olacağı inancındayız.
Biz de gerçekten başında da söyledim söyleşimizin çok arzu ediyorum. Ben uzun yıllardır arzu ediyorum o Güneydoğu turunu. Muhakkak Şırnak'ta o sizin bahsettiğiniz yaylalarda bir çay içmeden dönmeyeceğim. İnşallah Allah nasip eder bir günde o turu gerçekleştirebilirsek şu pandemi koşullarından bir an olsun kurtulup. Çok çok güzel anlattınız ve gerçekten tam şu anda keşke çok daha farklı zamanda olsaydık da ben hemen kendimi o yaylalara atabilseydim diye geçirdim içimden. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Ekip halinde çalışıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çünkü bir proje elbette önemli ve büyük bir ekiple güzel bir proje haline gelebilir. Tüm ekip arkadaşlarınıza da kolaylıklar diliyoruz. Son olarak dinleyicilerimize söylemek istedikleriniz var mı?
Çok teşekkür ediyorum. Sizi ve ekibinizi burada ağırlamaktan şeref duyuyoruz. İnşallah. Onu da söyleyelim. Her türlü yardım ve kolaylıklı ve misafirperverliği burada.
İnşallah.
Göreceğinizde zaten şüphemiz de yok. Hem yerel halk nezdinde hem de kendi açımızdan söylüyorum. Proje dediğim gibi Şırnak Üniversitesi yürütücülüğünde gerçekleşti. Bundan dolayı desteklerinden dolayı da rektör hocamıza da teşekkürlerimi sunuyorum. DİKA'da finansal destek sağlıyor. DİKA'nın ekibine de sizin aracınızla teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Proje ekibinde de biz doğrudan resmiyette bu projeyi yürüten kişi olarak şahsım. İşte proje koordinatörümüz Gökhan Kadırhan ve burslu öğrencimiz Esma Basan var. Onun dışında da bize hizmet alımları yoluyla destek olan işte Rıdvan Başkurt var. Onlara hepsine Bülent Çiğdemli ayrıca Bedran Kaya bu arkadaşlarımız projede yer alıyor. İsimlerini tek tek sayıp emeklerini daha karşılığını vermek gerekir işin gerçeği. Onlara da teşekkürlerimi iletiyorum. Sizleri de ve bizi dinleyen herkesi de Şırnak'a gerek kültür, gerek tarih, gerek doğa için, doğa meraklıları için bekliyoruz efendim.
Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, Şırnak'ımızı bize bir kez daha anlattığınız için sevgiler gönderiyoruz Şırnak'a. Hoşçakalın.
Teşekkürler bizden, iyi günler, çok sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sedat Çelik telefon hattımızın diğer ucundaydı. Artık doğa severlerin yeni bir rotası daha var. Şırnak, yeni turizm rotalarıyla, tarihi ve kültürel zenginliğiyle Şırnak yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazırlanıyor. Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ve Dicle Kalkınma Ajansı Sürdürülebilir Turizm Çeşitlendirmesi Kültür ve Turizm Rotaları Projesi kapsamında bir proje ve Şırnak'ın daha iyi tanıtılması, özellikle yurt dışında yaşayan herkesi davet etmeleri açısından önem taşıyor. Biz de buradan tüm dinleyicilerimize duyurmuş olalım istedi. Kendisine de yayınımıza katıldığı için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı dizlerinin yerine saydım taşlara. Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı dizlerinin yerine dayasaydım taşlara. Hani bendim yediren, hani tende can idim. Hani gündüz hayalim, geceler rüyan idim. Hani gündüz hayalim ama geceler rüyan idim. Demek ki senin için aşk değil yalan idim. Açırım heder ona o en güzel yıllara. Demek ki senin için aşk değil yalan idim. Açırım heder ona.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı Değerlendirme Kurulu üyesi Zekeriya Erdim var. Sayın Erdim, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Dinleyicilerinizi de selamlıyorum.
Sağ olun efendim. Biz de kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı Akif Emre anısına İyilik Bende Başlar konulu bir deneme yarışması düzenliyor. Yarışmanın detaylarını konuşacağız. Biraz da Akif Emre'den bahsedeceğiz.
Evet.
Öncelikle tabii şunu sormak gerekiyor. Ne kadar zamandır, hangi amaçlarla düzenleniyor bu yarışma? Çünkü her bir senenin çok ayrı kıymeti var. Ben okuduklarımdan bunu hissettim ama sizin anlatmanızı rica ediyoruz.
Hay hay. Efendim, Mavera Eğitim Sağlık Vakfı'nın her ne kadar isminde sağlık da varsa da daha çok her yaş ve seviyedeki insana yaygın eğitim hizmeti veren bir vakıf. Bu vakıf adına 4 yıldır, daha doğrusu 3'ünü gerçekleştirdik, 4.sünü başlatmak üzereyiz. Gençlere yönelik bir deneme yarışması, ödüllü deneme yarışması organize ediyoruz yılda bir. Üniversite öğrencilerine bugüne kadar hitap etti. Ama yeni yarışmamızda 4.sünde ön lisans ve yüksek lisans öğrencilerini de ilave ettik. Katılımcı kitlesini biraz daha genişletmiş olduk. Evet. Efendim, deneme türünde belirlediğimiz konularla ilgili katılımlar oluyor. İşte bir ön eleme, bir son eleme tarzında değerlendirmeler yapılıyor ve 13 kişi ödüllendiriliyor aslında. Birinci, ikinci, üçüncülere birer dizüstü bilgisayar veriliyor. Ama ondan sonra gelen 10 kişiyle birlikte toplam 13 kişiye bir haftalık yurt dışı gezisi organize ediliyor. Ayrıca İlk 13'e giren eserler bir kitap haline getiriliyor. Deneme konusuyla, yarışma konusuyla ilgili bir kitap haline getiriliyor. Diğer tüm katılımcıların denemelerinden seçme bir derleme de Berjeste ismiyle ikinci bir kitap haline getiriliyor. bu iki kitap Türkçe, Arapça, İngilizce üç dilde basılıyor. Hatta bir tanesi Bosna ile ilgili olduğu için biraz sonra arz edeceğim. Ona Boşnakçayı da ekstra ilave etmiş idik. Ama standart olarak Türkçe, İngilizce, Arapça üç dilde yayınlanıp kitaba dönüştürülüyor. 2018 yılında başlattık bu çalışmayı. 2018'in yarışma konusu Kudüs'tü. Kudüs konusunda denemeler geldi ve ilk 13'e girenler bir haftalık Kudüs gezisiyle de ödüllendirilmiş oldu. 1-2-3'e verilen dizüstü bilgisayarın dışında. 2019'da küresel barış ve adalet konusu tespit edildi. Usul açısından bir ilave daha yaptık 2019'da. Aliye İzzet Begoviç anısına dedik. Küresel barış ve adalet deyince ilk akla gelen isimlerden birisiydi aynı zamanda. Ama Aliye İzzet Begoviç ile ilgili bir deneme değil, küresel barış ve adaletle ilgili bir deneme yarışmasıydı. İlk 13'e girenler ilaveten Bosna Hersek gezisiyle ödüllendirdiler. Yine iki kitap halinde eserler yayınlanmış oldu. 2020'de Fıtratın Çağrısı İnsan Aslına Dön konusu tespit edildi. Nurettin Topçu anısına diye ilan ettik. Seyahat ödülümüz Özbekistan olacaktı. Fakat salgın nedeniyle yapılamadı. Yani biz borçluyuz. Dereceye giren gençlerimiz alacaklı. Mümkün olduğu zaman gerçekleştirmiş olacağız. 2021'de ise işte şu anda ilan duyuru aşamasında olduğumuz ve 10 Mayıs'a kadar başvuruların yapılacağı konu İyilik Bende Başlar. Burada da Akif Emre anısına diye ilan ettik. Dereceye giren gençlere ilk 13'e Endülüs gezisi planlıyoruz. İnşallah yine bir salgın engeline falan takılmazsak bu mevsimde. O zaman Endülüs'e bir seyahat düzenlemiş olacağız. Belki dikkatinizi çekmiştir. Yurt dışı seyahatleri için tercih edilen yerler bizim kültür medeniyet dünyamızla ya da gönül coğrafyamızla ilgili yerler. Yani o geziler de başlı başına bir etkinlik özelliği taşıyor. Bu eserler işte bir yönüyle dil ve anlatım açısından, bir başka yönüyle edebi değer bakımından, bir başka yönüyle konuya vakıf olma açısından, yani uzmanların, değerlendirme kurulu üyelerinin belirledikleri, her dönem geliştirerek, olgunlaştırarak hazırladığımız şartnameye göre değerlendiriliyorlar. Bu çalışmaların sonunda bir yandan özel yetenekler ortaya çıkıyor ve teşvik edilmiş oluyor.
Tabii.
Yani biz o potansiyeli bir bakıma ortaya çıkarmış oluyoruz. İkincisi, seyahatler biraz önce ifade ettiğim gibi başlı başına bir tarih kültür turu anlamına geliyor. Katılan gençler açısından fevkalade coşkuyla karşılanan, memnuniyetle karşılanan bir etkinlik oluyor.
Karşılanmaz mı? Şimdi siz anlattınız. Vallahi üniversite çağına dönesim geldi. Ben de keşke şu an o çağda olsam da katılabilsem diye. Özel olarak üniversite öğrencilerini hedef kitle olarak seçmenizin bir amacı muhakkak vardır.
Tabii. Yani özellikle yetişme çağındaki gençler bakımından farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Ya toplumun bütününe de hitap edilebilir ama biz bu yarışmalar için hedef kitle olarak yetişme çağındaki gençleri tercih etmiş olduk. Belki yani bir aşama sonra lise çağındaki gençleri bile ilave edebiliriz. Kapsam alanı genişletebiliriz. siz de katılabilin diye yetişkinleri de içine alacak hale de getirebilirim.
Tamam, soracaktım. Biz de katılabilir miyiz ilerleyen yıllarda inşallah? Hay hay.
Belki bir şey daha altını çizmemde fayda var. Buyurun. Fark etmişsinizdir. 2020'nin konusu fıtratın çağrısı insan aslına dön idi. 2021'in konusu bir bakıma onun devamı mahiyetinde, evet, bir konu oldu. İyilik bende başlar. Eğer fıtratın çağrısına uyup insan aslına dönecekse o zaman
İyilikle
kendisi, kendisi için de efendim başkaları için de daha iyi bir ülke, toplum, dünya talep etmesi gerekir. Yani iyilik yapması gerekir, evet, iyiliği istemesi gerekir. İyiliği de kendisinden başlatması gerekir. Çünkü malum genellikle ortak bir zaafımız var. İnsanlar topu taca atma, sorumluluğu başkalarına havale etme eğilimi içindeler. Onun için biz iyiliği herkes kendisinden başlatmalı. Ana fikrini gündeme getirme açısından ben olma, biz olma ve onlara yönelme bilincini destekleme açısından böyle bir tercih yapmış,
evet,
olduk.
Evet, zaten sizin ilana çıktığınız yazıyı ben, hani dinleyicilerimiz muhakkak internet sitenizde görsünler isterim. İyilik bende, hı-hı, başlar diye yazıyor ama ben sözcüğü tırnak içinde belirtilmiş.
Tabii,
onun da muhakkak bir anlamı var. Evet.
Asıl vurgu o.
Evet.
Yani kendine dönen insanın kendisinden başlaması lazım iyilik hareketine.
Tabii.
Şunu da belki ilave edebiliriz. Biraz önce değindim ama yani bu anısına ifadesiyle biz işte kültür medeniyet dünyamızın rol model olmuş örnek, öncü isimlerini de hatırlatmak, gündeme taşımak açısından tercih ediyoruz. Mutlaka konuyla bağlantılı olmak zorunda değil. Önemli olan bir isme de atıfta bulunmuş olmak.
Ve onu anmış olmak. Evet.
Ama şu Akif Emre rahmetli hayatı boyunca daha iyi bir ülke ve toplum, dünya ve insanlık alemi idealine hizmet etmiş değerlerimizden birisiydi.
Evet.
O yönüyle kısmen çakışıyordu ama deneme konusu Akif Emre değil. Akif Emre'nin anısına İyilik bende başlar.
Evet. Bu arada şimdi biz yurt dışına yayın yapan bir radyoyuz, biliyorsunuz. Yurt dışında, evet, pek çok üniversite öğrencisi de var bizi dinleyen kardeşlerimiz. Onlar da yarışmaya acaba yurt dışından katılabilirler mi? Yoksa yalnızca Türkiye'dekiler mi katılmalı?
Öyle bir sınırımız yok. Zaten dijital ortamda başvuruluyor. Dolayısıyla onlar da katılabilirler. Hatta onlardan da katılım olması bizi ayrıca memnun eder.
Ve özellikle işte bu değerlerimizi, hani biz hep Türkiye'de değerlerimizi zaten çocuklarımıza aşılamaya çalışıyoruz ama belki yurt dışındaki kültürel farklılık biraz o değerlerden kopuşu da bazen beraberinde getirebiliyor. Bence aslında Türkiye'deki bu tür yarışmalara, özellikle iyilik için yapılan bu tür hareketlere destek olmaları, katılmaları, onların da o değerlerini daha taze ve sıcak tutacaktır diye düşünüyorum.
Tabii, doğru söylüyorsunuz. Bizim açımızdan da onlar açısından da daha anlamlı ve değerli olur. Çünkü onlarla aramızda kurmamız gereken köprü aslında dil, tarih, kültür, medeniyet köprüsü. Bu anlamda yurt dışından dahil olacak gençler, demin de ifade ettiğim gibi, bizi daha çok sevindirir.
Şimdi tabii mansiyon ödülü olarak da yurt dışında bazı yerleri seçtiğinizden bahsettiniz. Ben şöyle bir Akif Emre'nin yaşamına göz attığımda aslında hani Endülüs'ü seçmenizinde de şöyle bir şey, belki bağlantı vardır diye düşündüm ama lütfen size anlatın. Elveda Endülüs Moriskolar isimli bir belgeseli de var Akif Emre'nin bu anlamda.
Tabii. Yani nasıl ki biz Mavera Vakfı olarak seyahat ödülü için kültür medeniyet dünyamızdan belli merkezleri seçiyorsak, rahmetli Akif Emre'nin de özel ilgi alanlarından birisi buydu. Yani genelde kültür medeniyet dünyasına yönelik çalışmaları vardı ama özel anlamda da Endülüs'le ilgili bir hassasiyeti vardı. Doğru söylüyorsunuz. Yani iyilikle Akif Emre'nin ve Endülüs'ün birbirini tamamladığını düşünüyoruz.
Evet. Arkadaşlarımız da zaten denemelerini yazarken o benzerlikleri muhtemelen bularak belki yola çıkabilirler.
Evet,
iyilikten bahsedecekler ama siz dediniz ki aslında Akif Emre anısına derken biz hani onun o yüreğindeki iyiliği de bir yandan bütün
ortaya
gençlerimiz görsün istedik dediniz. Biraz anlatalım mı Akif Emre'yi dinleyicilerimize, hem de onu yayınımızda da anmış olalım.
Şöyle, ben o şehri şundan dolayı düşme gereği duydum. Daha önceki deneme yarışmalarımızda bir şeyi fark ettik. Ali İzzet Begoviç anısına dediğimizde bazı katılımcılar konuyu yanlış anladılar. Sadece Ali İzzet Begoviç'le sınırlı bir deneme gönderenler oldu. Evet, Ali İzzet Begoviç de küresel barış ve adalet açısından simge isimlerden birisiydi ama yani onunla sınırlı düşünülmesi bizim arzu ettiğimiz bir şey değildi. O yüzden ondan sonrakilerde şerh düşmeye başladık. Yani işte Nurettin Topçu anısına ama Nurettin Topçu'yla sınırlı değil, Akif Emre anısına ama Akif Emre ile sınırlı değil şerhini o yüzden düştük. Yoksa yani biraz önce de ifade ettiğim gibi Endülüs'ün seçilmesi de tesadüf değil. Akif Emre'nin seçilmesi de tesadüf değil. Dolayısıyla iyilik hareketi açısından bilhassa kültür medeniyet eksenli iyilik hareketleri açısından hayırla yad edilmesi gereken efendim eserlerine bakılması gereken belki izinden gençler açısından yürünmesi gereken örnek, öncü, model isimlerden birisi de Akif Emre idi. Allah rahmet eylesin. Bir eğitimci gözüyle şunu da ilave edeyim. Biz biliyoruz ki özellikle çocukların, gençlerin kendilerine rol model olarak kabul edecekleri isimlere, kahramanlara ihtiyaçları var. Akif Emre de bu kahramanlardan birisi olabilir.
Evet. İnternet sitenize şöyle bir baktığımda iyilikle ilgili bir metin var. Müsaadenizle onu dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Çok etkili, ben de okuduğumda çok etkilendim. Onların da etkileneceğini düşünüyorum. Belki onlara bir hani duyunca evet ben de iyilikle ilgili bir şeyler yapmalıyım ve bu yarışmaya katılmalıyım, yazmalıyım diye içlerinden geçirebilirler. Müsaadenizle onu okumak istiyorum. Sevgili dinleyicilerimize bakın, aynen şöyle yazıyor. İyilik, herkeste var olan ve keşfedilmeyi bekleyen en değerli hazine. Kimi zaman bir tebessümde, kimi zaman bir tatlı sözde. Yetimin okşanan saçında, muhtaçların avuçlarında. Sokaktaki su kabında, dostunun hoş selamında. Yani gönlümüzün görebildiği, merhamet damarlarımızın can verdiği her yerde. Hadi gelin, bugün satıhta kalan münakaşaları geride bırakıp, işlenen fecaat ve cürümlerin kötülüğüne takılmadan, sadrımızdan yeşeren iyiliği kuşanalım. Kırıp dökmeden, vurup incitmeden, gönlümüzü tüm insanlığa açalım. Yaratılışımızdan gelen ihsanla, sormadan, sorgulamadan, dinine, mezhebine, giyimine, kuşamına bakmadan, tüm ön yargılarımızdan sıyrılıp, insanlara sevgiyle yaklaşalım. Yazalım, anlatalım ama en önemlisi gelin hep birlikte iyiliği yaşayalım. Biliyoruz kötülükleri bitiremeyiz ama iyilikleri çoğaltabiliriz. Tek yapmamız gereken kendimizden başlamak. Bugünün sorunlarına dair çözümü kendilerinden dinlemeyi ümit ettiğimiz siz gençleri düzenlediğimiz deneme yarışması aracılığıyla sorumluluğa davet ediyoruz. Unutma, iyilik bizle başlar. Unutma, iyilik senle başlar. Unutma, iyilik bende başlar. Ne güzel yazmışlar.
Evet. Bu anlamda şunu da teyit edebiliriz herhalde. Rahmetli Akif Emre iyiliği hem yaşamış hem yaymış. Kendisinden başlayıp başkalarına da taşımış rol model isimlerden birisiydi.
Evet.
İnşallah bu yarışmalara katılacak gençlerin arasından bizim kuşağı geride bırakacak kadar daha ileri noktalara ulaşacak iyilik rehberleri, önderleri de çıkar diye ümit ediyorum.
Evet, biz de Sayın Erdim çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Tüm gençlerimizi davet ediyoruz. Memnuniyetle duyurmak bizim elbette görevimiz. Sevgili dinleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. Siz de hala hattımızdayken yurt içi ve yurt dışından hem ön lisans hem lisans hem de yüksek lisans öğrencilerinin katılabileceği bir yarışma sevgili dinleyicilerimiz. Son başvuru tarihimizi de lütfen siz iletin dinleyicilerimize.
Son başvuru tarihimiz 10 Mayıs 2021.
Evet, 10 Mayıs 2021'e kadar gönderme yollarını da çok kısa anlatabiliriz.
Web sitesinden Mavera Vakfı'nın genel sitesinden de girilebilir. Mavera ödülleri ile ilgili özel sitede var, oradan da girilebilir. Şartnameyi oradan okuyabilirler. Başvuru da dijital ortamda oluyor zaten. Dolayısıyla kolayca ulaşabilirler. O yönden bir şey yok, sorun yok. Ama tavsiye ettiğimiz şeylerden birisi yazmadan önce yaşamış olan iyilik hareketlerinin öncüsü olmuş isimlerle ilgili araştırma
biraz yapmaları okuma yapmaları değil mi?
Okuma evet. Yapmalarıdır. Hatta daha iyi hissetmeleri bakımından küçük çapta da olsa kendileri de bir iyiliği bizzat yaparak, yaşayarak
çok haklısınız.
Hissederek altyapı oluşturabilirlerse daha iyi bir deneme ürünü ortaya çıkar diye
çok
düşünüyorum.
Çok haklısınız. Çünkü o denemede zaten belki o iyiliği yaptıktan sonraki ruhsal duygu yoğunluklarını da anlatabilirler o kaleme döktükleri yazıda. Çünkü o coşkuyla insanın zihninde çok daha farklı duygular da oluşabilir.
Evet.
Sayın Erdim çok teşekkür ediyoruz yayınımıza biz katıldığınız için.
Biz de teşekkür ediyoruz
için. Efendim. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı Değerlendirme Kurulu üyesi Zekeriya Erdim telefon hattımızın diğer ucundaydı. Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı Akif Emre anısına İyilik Bende Başlar konulu bir deneme yarışması düzenliyor. Yurt içinden ve yurt dışından ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılabileceği bir yarışma. Son başvuru tarihi ise 10 Mayıs 2021 bu yıl dördüncüsü düzenleniyor Mavera ödülleri. Hem bu ödülleri konuştuk hem de Akif Emre'yi saygıyla andık sevgili dinleyicilerimiz. Ve böylelikle Hayatın Sesleri'nin de sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında buluşmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.
Aya bak, yıldıza bak, suya giden kıza bak. Allah'ın seversen dön de bir yol beri bak. Lebide hayranın olim, kara kız kurbanın olim. Lebide hayranın olim, kara kız kurbanın olim. Gece gider, ay dolanır gece girer. İki de aşığın arası, bir yol var haca girer. Lebide hayranın olim, kara kız kurbanın olim. Lebide hayranın olim, kara kız kurbanın olim. Lebide hayranın olim, kara kız kurbanın olim. Lebide hayranın olim, kara kız kurbanın olim. Kız kurbanın olim, Lebide hayran. hayranın olayım.
Hayatın sesleri.